Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda Yeşaya 8. bölüme geldik. 8. bölümün konusu peygamberin oğlunun adı çocuk doğmadan önce verilmişti. Ve İmmanuel'in diyarının çocuk memeden kesilmeden önce Asurlular tarafından istila edileceği önceden bildirilmişti. 7-12. bölümler, yani Yeşaya kitabının 7-12. bölümleri Ahaz'ın hükümranlığı sırasında verilen bir dizi peygamberlikten oluşur. Bazıları 7. bölümdeki Bakire'den doğuşu 8. bölümde yer alan peygamberin oğlunun doğuşuyla özdeşleştirmeye çalışmıştır. İsimler bu olasılığı engelliyor ve 9. bölümde verilen ek bilgiler ikisinin aynı kişi olmasını olanaksız bir hale getiriyor. Peygamberin oğlu bir işarettir. Bu ayet İmmanuel diyarının Asur kralı tarafından istila edileceğini içerdiği için epey önemlidir. Tanrı yabancı istilalar selini halkından 500'den fazla yıl boyunca uzak tutmuştu. Şimdi setleri açmış ve bir düşmanın diyarı bir sel gibi kaplamasına izin vermişti. Halk kendilerine yardım etmesi için Tanrı'ya bakmak yerine bir konfederasyon peşindeydi. Bu bölüm Tanrı'nın öğüdünü reddedip umutsuzluktan gelen akli dengesizliklerinde şeytanın dünyasına dönen halkın son çare olarak sarıldığı spiritizma konusunda bir uyarıyla sona ermektedir. Sonları sıkıntı, karanlık ve ıstırap olacaktır. Yeşaya 8. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Rab bana şöyle dedi. Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine Maher, Şalal, Haş, Baz yaz. Şear, Yaşuv'un bir erkek çocuk için tuhaf bir isim olduğunu düşündüyseniz bir de buna bakın. Maher, Şalal, Haş, Baz. Her dilde ilginç bir isim oluşturur. Hayatınız boyunca böyle bir isimle hitap edilmeyi ister miydiniz? Yeşaya'nın oğlunun bunu yapması gerekmişti. Lakabının ne olduğunu bilmiyorum. İsmini Maher ya da Haş ya da hatta Baz olarak kısaltmış olabilirlerdi. Ancak Tanrı'nın Yeşaya'nın oğullarına bu sıra dışı isimleri vermesinin bir nedeni vardı. Bunun nedeni işte ben ve Rabbin bana verdiği çocuklar. Siyon dağında oturan her şeye egemen Rabbin İsrail'deki belirtileri ve alametleriyiz diyen 18. ayette görülmektedir. Oğullarının her ikisi de birer belirtiydi ve isimleri birer mesaj taşıyordu. Maher, Şalal, Haşbaz. Hemen gaspet, çabuk yağmala anlamına geliyor. Bunun anlamı basitçe Tanrı'nın halkına karşı onlara karşı olduğuydu. Pavlos bunu şu şekilde dile getirmiştir. Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Ya da Tanrı bizimle ise bize karşı kim olabilir? Çocuğun ismi aynı zamanda tahttaki adam olan Ahaz için bir mesaj oluşturuyordu. Tanrı'dan uzak bir adamdı ve Tanrı ona uzanmaya çalışıyordu. Yeşaya'ya büyük bir levha alıp üzerine insan kalemiyle ya da zayıf, ölümlü adamın sivri uçlu yazma aletiyle yazmasını söylemişti. Sonra bunu herkesin okuyabilmesi için görünen bir yere büyük bir ilan levhası gibi asacaktı. Tanrı krallıktaki en alçak gönüllü adam bile onu görebilsin, okusun ve anlasın diye bu çocuğun isminin yazılmasını istiyordu. Tanrı önce Yeşaya peygamberin ilk oğlu Şear, Yaşuv bir bakiye geri dönecek anlamındadır. Sonra da Maher, Şalal, Haş, Baz. Hemen gaspet, çabuk yağmalı anlamında aracılığıyla Ahaz'a erişmeye çalışıyordu. İkinci oğlanın ismi Ahaz'a Tanrı'nın halkının düşmanları hakkında gerekeni yapacağı hakkında güvence vermek içindi. İkinci ayet, Kahin Uriya ile Yeverkiya oğlu Zekerya'yı kendime güvenilir tanıklar olarak seçiyorum. Şimdi Uriya, Yahve ışığımdır anlamına gelir. Zekerya, Yahve hatırlar demektir. Yeverkiya, Yahve bereketleyecektir anlamına gelir. Bu ilginç bir bileşimdir, öyle değil mi? Böylece bir tanık ismiyle Yahve ışığımdır, diğeri Yahve'nin amacı bereketlemektir demektedir. Bunların çocukları Tanrı'nın lütfu yani Tanrı halkını hiçbir zaman unutmayacaktır. Yeşaya peygamberin bütün yaptıklarında halk için bir mesaj vardır. Halkın anlaması için mesajını tiyatro gibi canlandırıyor ve yazıyordu. Yeşaya kitabı resimli bir benzetmedir. Rabbimiz de bu yöntemi kullanmıştır. Bunun nedeni insanların bir resme bakacaklarıdır. Bir bakıma televizyon gibidir. Kaçımızın normal şartlar altında vaktimizi ziyan etmeyeceğimiz şeyleri televizyonun önüne oturup aptal kutusundan seyredeceğimiz hayret vericidir. Tanrı, insanların yatkınlığını bildiğinden mesajını insanlara resimleri kullanarak vermeye çalışıyor. Yeşaya 8. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Bundan bir süre sonra peygamber olan karım gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Rabbana adını Mahar Şalal Haş Baz koy dedi. Bu ayette başka çevirilerde kadın peygamber diye söz edilen kişi Yeşaya'nın karısıdır. Hamile kalıp bir oğul doğurdu ve çocuğun adı çocuk daha doğmadan önce verilmişti. Çocuk daha anneciğim babacığım demesini öğrenmeden Şam'ın serveti ve Samirya'nın ganimeti Asur kralının eline geçecektir diyor Yeşaya 8. bölüm 4. ayette. Bu çocuk daha anneciğim ve babacığım diyemeden Asurlular Suriye ve Samirya'yı istila edeceklerdi. Yahuda'ya saldırmayı planlamakta olan kuzeydeki düşman esarete gönderilecekti. Bu Ahaz'ın zafer getiren strateji yeteneğinden ötürü olmayacaktı. Zafer Tanrı'nın egemen lütfundan ötürü olacaktı. Tanrı bunu gayet açık bir şekilde bildirmektedir. Rab bana yine seslenip dedi. Bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği Resin ve Remalaya'nın oğlu ile mutlu olduğu için ben Rab Fırat'ın kabaran sularını bütün dehşetiyle Asur kralını üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak kıyılarını su altında bırakacak. Yeşaya 8. bölüm 5-7. ayetler arası. Bu kutsal kitabın çok ilginç parçalarından biridir. Halk gönderilen anlamına gelen Şiloah sularını reddetmektedir. Tanrı'nın kendilerine sunmuş olduğu barışı reddettiler. Bu barış burada yumuşak ve sakin bir ırmak olarak simgelenmiştir. Buna tezat olarak 7. ayette nehrin suları kuvvetli ve çoktur. Bu belli ki Asur yakınlarındaki Fırat nehridir. Bu sular bir sel gibi gelmektedirler. Yani Fırat'ın sel suları Tanrı'nın yargısını simgeler ve Şiloah'ın yumuşak sularıyla bir tezat oluşturur. Tanrı bu iki nehir aracılığıyla halkına bir mesaj vermektedir. Shakespeare'in söylediği gibi ağaçlarda diller, akan ırmaklarda kitaplar, taşlarda vaazlar ve her şeyde iyi bir şey vardır. Şiloah yumuşakça akan küçük bir ırmaktır. Günümüzde önemli değildir ama Yeşaya'nın zamanında önemliydi. Siyon Dağı ile Moria Dağı arasında akar. Bu küçük ırmakta bir mesaj vardır dostum. Eğer dinlerseniz duyabileceğiniz bir mesaj vardır. Mesaj, ırmağın kendisinin yumuşak müziğinden daha güzeldir. Musa peygamberin yasasını simgeleyen Sina Dağı ile bir tezat oluşturan Siyon Dağı'nın lütuf ya da kayra öyküsüdür. Moria, İbrahim peygamberin oğlunu sunduğu, Davut'un Aravna'nın harman yerini aldığı ve Süleyman peygamberin tapınağı inşa ettiği yerdir. Ve bu büyük kayaların sonunda Mesih'in çarmıha gerildiği Golgota tepesi vardır. Bu lütuftan söz eder. Moria Dağı Tanrı'nın kendisine bir kuzu sağladığı yerdir. Tanrı İbrahim peygamberin oğlunu esirgeyip kurtarmıştı ama kendi oğlu İsa Mesih'i esirgememiştir. Onu bizim uğrumuza çarmıhta ölüme verdi. Bu yüzden burada Tanrı Ahaz adlı bu adama lütuftan söz ediyor. Ona eğer bana dönersen seni kurtarırım diyor. Her şeyi süpürerek Yahuda'yı kaplayan sular adam boyu yükselecek, ülkeni boydan boya dolduracak ey İmmanuel. Yeşaya 8 ayet 8. Tanrı Asurluların Yahuda diyarını sel gibi basmalarına izin verdi ama Yeruşalim'i almalarına asla izin vermedi. Tanrı'nın yerine konfederasyon seçmeye karşılık gelecek yargının bildirisini okuyoruz. Yeşaya 8. bölüm 9. ayette. Ey halklar! Yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Uzak ülkelerde olanlar, kulak verin. Savaşmaya ve bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. Bu, değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'nın diyarına karşı bir ittifak yapan uluslara bir uyarıdır. Yeşaya 13 ile başlayarak, İsrail'e bitişik olan ya da hiç olmazsa onlarla herhangi bir alışverişleri olan uluslara söylenmiş mesajları göreceğiz ve Tanrı'nın yargısının onların üzerine geleceğini öğreneceğiz. Yeşaya 13. bölümden Yeşaya 35. bölüme kadar uzanan bölümler Tanrı sözünün en ilgi çekici bölümüdür. Çoğu yerine gelmiş peygamberliktir. Tanrı ulusların onun yeryüzündeki amacını asla engelleyemeyeceğini söyler. Dünyadaki ulusların artık Tanrı'dan bilgelik ve öğüt peşinde olmamaları ilginçtir. Tanrı'nın bir amacı vardır ve onun amacı gerçekleşecektir. Eğer bir ulus bir başka yöne giderse üzerine yargı gelecektir. İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. Konuştukça konuşun, tasarılarınız gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir. Rab güçlü elini bana uzatarak bu halkın tuttuğu yoldan gitme dedi. Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Korktukları şeylerden korkmayın, yılmayın. Yeşaya 8. bölüm 10-12. ayetler arası. Yahuda'nın Suriye ve Samirya'nın konfederasyonundan korkmaması gerekiyordu. Korku, kuzeydekilerin birleşmesine neden olmuştu ve Tanrı halkına onların korktukları şeyden korkmayın diyordu. Yani uluslar arasında bir müttefik aramamaları gerekiyordu. Bu büyük bir olasılıkla Mısır olacaktı. Daha sonra Mısır'la ittifak yapmışlar ve diyarda büyük bir trajediye neden olmuşlardı. Yeşaya 8, 13-14. ayetlerde şöyle okuyoruz. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın. Korkunuz ve yılgınlığınız ondan olsun. Sizin tapınağınız o olacak. Ama İsrail'in iki boyu için sürçme taşı ve tökezleme kayası, Yeruşalim'de yaşayanlar içinse kapan ve tuzak olacak. Yeşaya 8, 13 ve 14. ayetler. Yukarıda olan Tanrı'dan korkmaları ve ona bakmaları gerekiyordu. Tanrı onların ya kurtuluşu ya da tökezleme kayası olacaktı. Bir keresinde cesur bir Tanrı adamına neden böylesine cesur bir adam olduğunu sormuşlardı. Gelmiş geçmiş en cesur adamlardan biri olmakla tanınıyordu bu. Tanrı'dan korktuğunuzda hiç kimseden korkmanız gerekmediğini öğrendim diye yanıt vermişti. Elçi Pavlos da 1. Korintoslar 1:23'te ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda bunu saçmalık sayarlar demişti. Rab ise ya bu taşın üzerine düşeceğinizi, ki o taş kendisiydi, kurtuluş için onun üzerine düşeceğinize, tek temel olan ona dayanacağınızı ve kurtulacağınızı ya da onun yani taşın sizin üzerinize düşüp sizi yargılayacağı ve sizi toz haline getireceğini söylemişti. Evet, Rab ise ya bu taşın üzerine siz düşeceksiniz, ona dayanacaksınız, o taşın üzerinde duracaksınız, ona bel bağlayacaksınız ve böylece kurtulacaksınız demişti. Ya da bu taş sizin üzerinize düşecek ve sizi yargılayacaktır. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın tuhaf bir bağlaçtır. Petrus da bunu kullanmıştır. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Tanrı'nın halkının yapması gereken budur dostum. Günümüzde Tanrı ve sözü hakkında hafif bir düşünce, ona karşı bir saygı yetersizliği vardır. Bazen kutsal şeylerle alay edenler, hafife alınmaması gereken şeyleri hafife alanlar vardır. Sizlerim ve benim dostum, Rab Tanrı'yı kutsal saymamız gerekmektedir. Çünkü günümüzde birçok insan, oysa Rab kutsal tapınağındadır, sussun bütün dünya onun önünde, sözüne ikna olmamıştır. Eğer pazar günü Tanrı'nın sizin kilisenizde olduğuna inansalardı dostum, pasajda bir piknik alanında ya da çimlerini biçiyor olmazlardı. Sizinle birlikte kilisenizde olurlardı. Sizler ve ben onları ikna etmedik, edemedik değil mi? Evet, kendi hayatımızda, iman hayatımızda, aile hayatımızda, topluluk hayatımızda biz Rabbin buyruklarını gerçek anlamda yaşasaydık, gerçekten insanlara bir mesajımız olurdu. İnsanlar bizdeki bu yaşamı, bu huzuru, bu dinginliği, bu bereketi görürlerdi. Kimileri size fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın derse, halk kendi tanrısına danışmaz mı? Yaşayanlar için ölülere mi danışırlar deyin. Yeşaya 8 ayet 19. Günümüzde spiritizmanın yeniden ortaya çıktığını görüyoruz değil mi? Tanrı değerli dostum kesin bir şekilde insanların şeytanın sistemiyle ilgilenmelerini yasaklıyor. Özellikle bu konuda Levililer 20. bölüm Tesniye 18. bölüme bakabilirsiniz. Tanrı kesinlikle insanların şeytanın sistemiyle ilgilenmelerini yasaklıyor. Bir insan değerli dostum, bir toplum ve bir halk Tanrı'ya sırtını çevirdiği zaman genelde bilinmeyenlerle ya da anormal şeylerle ilgilenmeye başlarlar sonucuna varmıştım. Günümüzde bilinmeyen ruh dünyası ve cinler dünyasına büyük bir ilgi vardır. Amerika ve bazı ülkelerde şeytan kiliseleri var olduğunu biliyor muydunuz? Üyeleri şeytana tapınmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. Günümüzde birçok kişi şeytana tapmaktadır. Hristiyanlar bile bilinmeyenle ilgilenmektedirler. Birçokları sözüm ona cinleri kovmaktan söz etmektedirler. Dostum, ben o işte değilim. Ben Tanrı'nın lütfunun müjdesini, Tanrı sözünü bildiriyorum. Bu bütün cinlerin icabına bakacaktır. Siz bu söze Tanrı'nın müjdesine uyduğunuz zaman, hayatınıza Tanrı'yı, İsa Mesih'i, kurtarıcıyı aldığınız zaman bu bütün cinlerin icabına bakacaktır. Eğer herhangi birisi cinlerle yok cinleri kovmakla uğraşıyorsa bu işi hemen bırakmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu çok çok tehlikelidir. Ve bu tür olaylar hızla artmaktadır. Bunlardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Ne yapmamız gerekir? Tanrı'ya, Tanrı sözüne dönmemiz gerekir. Tanrı'ya bağlanmamız, ona güvenmemiz ve özellikle Tanrı'nın sözünü sürekli olarak okumamız, çalışmamız gerekir. Tanrı sözünü anlamamız gerekir. Sadece anlamakla değil, Tanrı sözünü yüreğimize, hayatımıza almamız gerekir. Tanrı sözünü, onun buyruklarını yaşamamız gerekir. Bizim sorumluluğumuz Tanrı sözünü bilmek ve Tanrı sözünü bildirmektir. Tanrı sözünün girdiği yürekler gerçek özgürlüğe kavuşur. Evet, Tanrı sözünün girdiği yürekler dostum gerçek anlamda özgürlüğe, barışa kavuşur. Yüreğinde Tanrı'nın ruhu olan inanlılar ışık çocuklarıdır. Ve onlar üzerinde karanlığın, cinin, şeytanın hiçbir egemenliği yoktur. Bunu kesin olarak bilmeliyiz. Yeniden vurguluyorum bunu. Yüreğinde Tanrı'nın ruhu olanlar, yani İsa Mesih'e iman edenler Tanrı'nın ruhunu alıyorlar. Ve her imanlıda Tanrı'nın ruhu vardır. İsa Mesih'e iman eden her kişide Tanrı'nın ruhu vardır. Ve Tanrı'nın ruhuna sahip olan inanlılar ışık çocuklarıdır. Ve onlar üzerinde karanlığın, cinin, şeytanın hiçbir egemenliği yoktur. Bunu kesin olarak bilmeliyiz. Dostum, şeytanın amacı insanı körlüğe, cehalete, boş inançlara bağlamaktır. Bu tür tutumlar insanı zaten karanlıkta ve gerçekten uzak tutar değil mi? Tanrı bizleri buna karşı uyarıyor. Bu uyarıyı ciddiye alalım dostum. Yeşaya 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle diyor. Aç ve çaresiz ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallarına ve tanrılarına lanet yağdıracaklar. Yukarıya da baksalar yardım yok. Dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yerde o koyu karanlıktır. Bu son ayet, yani Yeşaya 8. bölümün bu son ayeti, itaatsizlik dolu bir hayatı sürdürmenin sizi sonunda spiritizmaya götüreceğini ortaya koyar. Sonuç, belirsizlik, karanlık ve çaresizliktir. İtaatsizlik sizi her keresinde oraya götürecektir. Ama dostum, biz Tanrı'ya ve Tanrı'nın sözüne sarılmalıyız. Bizim sorumluluğumuz Tanrı sözünü bilmektir, Tanrı sözünü bildirmektir. Tanrı sözünün girdiği yürekler, ki bunu yeniden vurguluyorum, gerçek özgürlüğe, huzura, barışa kavuşur. Yüreğinde kardeşim, Tanrı'nın ruhu olan, yüreğinde kutsal ruhu taşıyan inanlılar ışık çocuklarıdır. Onların yüreğinde ışık vardır ve onlar ışık çocuklarıdır ve onlar üzerinde hiçbir karanlığın, hiçbir karanlık gücün, şeytanın, cinin egemenliği yoktur. Bu yüzden sorumluluğumuz Tanrı sözüne dönmek, Tanrı sözüne dönmek ve yine Tanrı sözüne dönmektir. Bu sözü her gün okumak, bu sözü çalışmak ve bu sözün ilkelerini hayatımızda uygulamaktır.